Ayrım 32.
Öyleyim zaten dedi Ana. Elbette herkes öyle ama onun dediği anlamda değil. Hasta o Bayan Jord. Ana ona minnetle baktı, içeriye seslendi. Duydun mu Rozeşan, hastaymış, deliymiş. Kız başını kaldırmadı. Ana bu sefer sizi uyarıyorum bayım dedi. Eğer bir daha gelirse bana güvenmeyin. Vururum rahatlıkla. Müdür buruk buruk gülümsedi. Neler hissettiğinizi anlıyorum dedi. Ama yapmamaya çalışın. Tek istediğim bu sizden. Çalışın yeter. Yavaş uzaklaştı. Bayan Senri'yi yatırdıkları çadıra doğru gitti. Ana kendi çadırına girdi. Rose Offshore'ın yanı başına oturdu. Bana bak dedi. Kız kıpırdamadan yatıyordu. Ana battaniyeyi yavaşça kaldırdı. Kızın yüzünü açtı. Kadın dilinin biri dedi. Söylediklerinin hiçbirine inanma. Rose Offshore'ın korkuyla fısıldadı. Olup bitenlerden usandım. Yoruldum. Uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum. Uyu halde. Burası güzel bir yer. Uyuyabilirsin rahat rahat. Ama belki geri gelir. Gelmez dedi Ana. Ben dışarıda otururum. Onu buraya sokmam. Dinlen sen. Yakında kreşte çalışmaya başlayacaksın çünkü. Ana çabalayıp ayağa kalktı. Dışarıya çıktı. Çadırın girişine yerleşti. Bir sandığın üstüne oturmuş. Dirseklerini dizlerine dayamıştı. Çenesi avuçlarındaydı. Kamptaki hareketleri görüyor. Çocukların seslerini bir demirin çakılışını duyuyordu. Ama gözleri dosdoğru karşısına bakmaktaydı. Baba yol boyu çıka geldiğinde onu orada buldu. Yanı başına çömeldi. Ana yavaşça dönüp ona baktı. İş buldunuz mu diye sordu. Hayır. Sesinden utandığı belliydi. Aradık. Anne John nerede? Kamyon nerede? El bir yerini tamir ediyor. Aletleri ödünç almak zorunda kaldı. Veren de burada onarsın dedi. Ana üzgün bir sesle burası güzel bir yer dedi ona. Burada bir süre mutlu olabilirdik. Eğer iş bulabilirsek. Evet bulabilirsek. Baba onun mutsuzluğunu hissetti, yüzünü inceledi. Sen niye sızlanıyorsun? O kadar güzel bir yerde ne var sızlanacak? Ana ona baktı, gözlerini yavaş yavaş kapadı. Garip değil mi dedi. Onca zaman yoldaydık, ben hiç düşünmemiştim. Oysa şimdi buraya geldik, bu iyi insanlar bana nazik davrandı. İlk iş olarak ne yaptım ben? Hemen acıları, dertleri hatırladım. Dedenin öldüğü, bizim onu gömdüğümüz geceyi. Yolda ellerim doluydu, sarsıda zıplaya giderken insan farkına varmıyordu hiçbir şeyin. Ama buraya gelince her şey daha kötü geliyor insana. Sonra Nini, sonra Noah'ın öyle çekip gitmesi nehir krizi boyunca. Bütün bunlar bir tek şeyin parçalarıydı. Şimdi hepsi birden geri geliyor. Yine bir fakir, fakir diye gömüldü. Acıtıyor artık, hem de çok. Sonra Noah, ne var ne yok hiç bilmiyor, bilmeyecekti. Biz de bilmiyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmeyeceğiz, hiç. Sonra Connie'nin kaçması. Bunları daha önce kafamda yer ayırmamıştım ama şimdi hepsi birden geliyor üstüme. Oysa ben güzel bir yerdeyiz diye seviniyor olmalıydım. O konuşurken babanın dudaklarına bakıyordu. Gözleri kapalıydı Ana'nın. O dağlar nasıldı çok iyi hatırlıyorum. Eskimiş dişler gibi yontuk yontuk sivri sivriydi. Noah'ın gittiği yerde. Dedeyi gömdüğümüz yerin orada da bir tümseklik vardı. Evdeki at kesme kütüğünün kenarı çatlamış, araya bir tüy sıkışmıştı. Gözümün önünde hepsi. Kütüğün üzerindeki çizikler, tavuk kanları. Babanın sesi de onunkinin tonuna büründü. Bugün ördekleri gördüm. Güneye doğru uçuyorlardı. Ta yükseklerden. Çok güzel görünüyorlardı. Sonra tellere konmuş kargaları gördüm. Kumrular da çitlere konmuştu. Ana gözlerini açtı ona baktı. O devam etti. Bir ufacık su pervanesi gördüm. Tarlanın orta yerinde. Dönüp duran bir adamdan farkı yoktu. Ördekler daha bile güneye, hep güneye gidiyorlardı. Ana gülümsedi. Hatırlıyor musun dedi. Evdeyken ne derdik aklına geliyor mu? Ördekler göçtü müydü kış erken gelecek derdik. Hep derdik bunu. Sonra kışına geleceği zaman gelirdi. Ama biz yine de derdik. Kış erken gelecek. Ne demek isterdik ki? Telleri konmuş kargaları gördüm dedi baba. Birbirine bitişik bitişik. Sonra kumrular. Çitteki kumrular kadar sakin ve hareketsiz şey yoktur. İkisi yan yana. Su pervanesi de tarlada yaramaz çocuklar gibi boyuna bakmadan dönelip duruyordu. Keşke bizim oralar aklıma gelmese dedi Ana. Artık oralarda değiliz. Keşke unutabilsem. Sonra Noah. O hiçbir zaman doğru dürüst olmadı. Yani şey... Benim hatamdı o. Sana bunu bir daha duymayayım demiştim. Belki hiç yaşamazdı öbür türlü. Ama yine de yapmamalıydım. Yeter artık dedi Ana. Noah garipti. Belki nehir kıyısında iyi bir ömür sürer. Belki de böylesi daha iyi. Elden bir şey gelmez. Burası güzel bir yer. Belki de memiş bulursunuz. Baba eliyle gökyüzünü gösterdi. Bak yine ördekler. Koca bir kafile. Ana galiba kış erken geliyor. Ana kıkır kıkır güldü. Bunları hep söyleriz. Nedendir bilmeyiz. İşte John dedi baba. Gel de otur John. John amca onlara katıldı. Ana'nın karşısına çömeldi. Hiçbir sonuç alamadık dedi. Ortalıkta dolaştık o kadar. Baksana El seni görmek istiyor. Yeni lastik alması gerekiyormuş. Tek kat kalmış lastik diyor. Baba ayağa kalktı. İnşallah ucuza bulur. Fazla paramız kalmadı. Nerede el? Şuradan git. İkinci kavşaktan sağa dön. Yeni lastik almazsak yarılır. İç lastiği de patlatırız diyor. Baba yürürken gözleri gökteki ördek kafilesinin V biçimindeki uçuş düzenindeydi. John amca yerden bir taş aldı. Avucundan düşürdü. Tekrar aldı. Ağmeye bakmıyordu. İş falan yok dedi. Ama daha her yere bakmadınız. Öyle ama dışarıya levhalar koymuşlar. Tom iş bulmuş olmalı dönmediğine göre. John amca bu sefer belki o da çekip gitmiştir dedi. Connie gibi, Noah gibi. Anne ona sert sert baktı, sonra gözleri yumuşadı. Bazı şeyler vardır, insan onları bilir dedi. Emindir insan. Tom iş buldu, bu akşam dönecek inan bana. Mutlu mutlu gülümsedi. Ne yaman çocuk değil mi dedi. Ne harika bir çocuk. Arabalar, kamyonlar kampa dönmeye başlıyordu. Erkekler sağlık binasına doğru akar oldular. Her birinin elinde temiz tulumu, temiz gömleği vardı. Anne kendini toparladı. John, sen git babayı bul. Dükkana gidin. Bize fasulye alın, şeker alın. Sonra kızartmak için bir parça et, havuç. Babaya söyle güzel bir şey de alsın. Ne olursa olsun ama güzel bir şey olsun bu gece için. Bu gece güzel bir şey yiyelim. 23. Göçebe halk işererken, yaşama savaşı verirken, bir yandan da durmaksızın neşe arıyor, neşe yaratıyor, neşenin, eğlencenin açlığını duyuyor. Bazen neşe bir konuşmanın içinde saklı oluyor. Hayatlarını peş peşe esprilerle ortaya seriyorlar. Bazen yollar üzerindeki kamplardan ortaya çıkıyor. Nehir kıyılarında, firavun incirlerinin altında beliriyor. Hikaye anlatanlar türüyor, herkes sönmeye yüz tutmuş bir ateşin çevresine toplanıyor, yeteneklileri dinliyor. Hikayeler anlatıldıkça dinliyorlar, katıldıkları zaman hikayeler büyüyüveriyor. Ben Geronimo'nun üstüne yürüyen askerler arasındaydım. Ve millet dinliyordu. Sessiz gözlerinde ölmekte olan ateşin ışıkları yansıyordu. Kızılderililer kurnazdır, yılan gibi kıvraktır. Can istemedi mi ses çıkarmaz. Kuru yapraklar üstünde yürür de ayağından hışırtı duyulmaz. Bir deneyin de bakın bakalım kolay mıymış. Millet dinlerken kendi ayakları altında çıtırlamış yaprakların sesini hatırlıyordu. Mevsim dönümüydü. Bulut doluydu gökyüzü. Yılın yanlış mevsimi yani. Zaten ordu ne zaman bir işi doğru yapmış. Duyan var mı yaptığını? Orduya 10 ayrı şans tanıyın ancak kurtarır postu. 100 atak adamı öldürmek için 3 alay asker gerekir. Her seferinde öyle olur. Millet dinliyordu. Yüzleri sakindi, sessizdi. Hikaye anlatanlar dikkati hikayelerine toplarken bir ritim tutturuyor, koca koca kelimeler seçiyorlardı. Çünkü anlattıkları hikaye de büyük bir hikayeydi. Dinleyenler de onların aracılığıyla büyük oluyorlardı. Tepenin üzerinde yiğidin biri güneşi sırtına almış öylece duruyor. Aşağıdan bakıldığında tabak gibi göründüğünü de biliyor. Kollarını iki yana açmış. Güneşe karşı çırılçıplak. Belki de deliydi bilemem. Orada öylece kollarını iki yana açmış durup duruyordu. Çarmık gibiydi tepenin üstünde. Aramız 400 metre var yoktu. Bizim adamlara gelince nişan aldılar, rüzgarı parmaklarıyla yokladılar. Sonra öylece yatak aldılar, ateş edemediler. Belki de o Kızılderili'nin bir bildiği vardı. Bizim ateş edemeyeceğimizi biliyordu belki. Tüfeklerimizin horozu kalkık öylece yatıyorduk. Tüfekleri omuzlamaya bile kalkışmıyorduk. Ona bakıyorduk. Başında vant vardı. Arasına bir tek tüy sokmuştu. Gözüküyordu. Güneş gibi de çırılçıplaktı. Uzun süre orada yatıp ona baktık. O hiç kıpırdamadı. Derken yüzbaşının tepesi attı. Ateş edin kaçık sersemler. Ateş edin diye yırtınmaya başladı. Biz yine böyle yattık. Bana bakın. Beşe kadar sayacağım sonra ben sizi mıhlayacağım dedi sonunda yüzbaşı. Tüfeklerimizi yavaş yavaş omuzladık. Herkes içimden inşallah ilk başkası ateş eder diye umuyordu. Ömrümde bu kadar üzüldüğümü az hatırlıyorum. Tüfeğimi göbeğine doğrulttum. Çünkü Kızılderililer başka yerinden vurulursa ölmez. Derken neyse birden yere devrildi, yuvarlandı. Biz yamaca tırmandık. Hiç de o kadar iri yarı değildi. Amma heybetli görünmüştü oysa bize tepedeyken. Şimdi paramparça olmuştu. Hiç erkek sürün gördünüz mü siz? Dimdik ve güzel. Her tüy ayrı bir renge boyalı. Gözleri bile sürmeli bildiniz mi? Sonra bum! Gidip elinizi alırsınız. Kan içinde pörsük. Bakarsınız ki kendinizden daha iyi, daha güzel bir şeyi mahvetmişsiniz. Oturup onu yemek de kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayamaz. Çünkü kendi içinizdeki bir şeyi de mahvetmişsinizdir. Onu bir daha onarmak da mümkün değildir. Millet başını sallıyordu. Belki o sıra ateşte bir an parlıyor, herkesin gözünün kendi içine bakmakta olduğunu gösteriyordu. Güneşe karşı kollarını açmış kocaman duruyordu, tanrı gibi. Ya da bazen içlerinden biri boğazından 20 sent kesip eğlencesine ayırmayı başarmış. Marysville'de, Tuller'da, Seres'te ya da Montainville'de bir sinemaya gitmiş olurdu. Hendek'in kenarındaki kampa kafası o filmle dop dolu dönerdi. Oturur anlatırdı onlara. Bir zengin adam vardı, fakir numarası yapıyordu. Bir de zengin kız vardı, o da fakir numarası yapıyordu. Bir ara bir hamburgerci dükkanında karşılaştılar. Ama niye? Ne bileyim niye? Öyleydi işte. Niye fatura numarası yapıyorlar? Belki zengin olmaktan bıkmışlardır. Zırva. Bana bak, şunun sonunu dinlemek istiyor musun yoksa istemiyor musun? Anlat bakalım. Tabii istiyorum. Ama ben kendim zengin olsam... Zengin olsam öyle çok domuz cüz odası satın alırdım ki. Hepsini de çevreme odun yer gibi yardım. Yiye yiye gedik açığa çıkardım o duvardan. Neyse anlat. Efendim, her biri ötekini fakir sanıyor. Sonra tutuklanıp kodesi atılıyorlar. Çıkmıyorlardı oradan. Biri çıksa öteki onun zengin olduğunu anlayacak çünkü. Gardiyan da onlara kötü davranıyor çünkü fakir sanıyor, tamam mı? İşin aslını öğrendiğinde suratını görmeliydiniz. Bayılıyor herif neredeyse valla. Kodese niye tıkıldılar? Bir tür radikal toplantıda basıldılar. Ama kendileri radikal falan değil. Rastlantı eseri uğradılar. İkisi de para için evlenmeyi istemiyorlar, anlıyorsunuz ya. Bu namussuzlar daha baştan birbirine tuzak kuruyor desene. Ama filmde sanki iyi bir şey yapıyorlarmış gibi gözüküyordu. Herkese iyi davranan insan bunlar, anlıyorsunuz ya. Ben bir kere bir filme girmiştim. Ben vardım içinde. Benden de fazlası hatta. Benim hayatım vardı, onun da fazlası vardı. Her şey daha büyüktü orada. Yahu benim yeter derdim yok mu? Ben kendi derdimi unutmaya bakıyorum. İyi de sinemada gördüklerine inanabilirsem. Sonunda evlendiler işte. Ondan sonra anladılar. Onlara kötü davranan herkes de anladı. Kibarlık budalası bir herif vardı arada. Bizimkinin kafasında şişe tıpasının büyüğü bir silindir şapkayla çıkageldiğini görünce neredeyse kendinden geçiyordu. Sonra bir de haber filmi gösterdiler. Alman askerleri bacaklarını tekme atar gibi fırlata fırlata yürüyorlardı. Ölürsün gülmekten. İnsanın elinde bir parçacık fazla paracı oldu mu sarhoş olma fırsatı da hep vardı. Sivri kemerleri törpülenip yok oluyordu o zaman. Bir sıcaklık geliyordu. Artık yalnızlık yoktu. İnsan beynini dostlarıyla doldurur, düşmanlarını hemen buluverip ortadan kaldırırdı. Hendek'in oradaki kampta ayağının altındaki toprak daha yumuşak gelirdi ona. Başarısızlıklar gözü o kadar gözükmez, gelecekte bir tehdit olmaktan çıkardı. Açlık kol gezmezdi ortalıkta. Dünya yumuşacık kolay bir yer oluverir, insanın amaçladığı yere varması kolaylaşırdı. Yıldızlar alçalır, yok yaklaşır, gökyüzü yumuşardı. Ölüm bir dost olurdu. Uykuda ölümün kardeşiydi. Eski günler geri dönerdi. Ayakları güzel bir genç kız memleketteyken bir ara dans etmişti onunla bir kere. Sonra bir at, çok eskiden. Bir at ve bir eğer. Derisi de uymalı. Ne zamandı o? Konuşacak bir kız bulmalı. İyi fikir. Belki yatarım donunu. Burası da amma sıcak. Yıldızlar öyle alçak, öyle yakın ki. Hüzünle neşe öyle iç içe ki. Aslında ikisi aynı şey. Keşke hep sarhoş kalsam. Kim demiş kötü diye? Kim cesaret edebilirmiş öyle bir şey söylemeye? Papazlar. Ama onların da kendilerine göre başka bir tür sarhoşlukları var. Sıska, kupkuru kadınlar. Hoş, onlar zaten işin aslını anlayamayacak kadar sefil. Reformcular. Onlar da hayat nedir tanıyacak kadar derinine inmiyorlar işin. Yo, yıldızlar yakın ve sevimli. Ben de evren kardeşliğine katıldım artık. Her şey kutsal, her şey, ben bile. Ağız armonikası kolay taşınan bir çalgıdır. Sok arka cebine, çıkardığında vur avucuna. Dökülsün cebin tozları, tütün birikintileri. Hazırdır artık. Neler yapmazsınız ki armonikayla? İncecik, kaval gibi tek tonlar mı olmaz, akorlar mı olmaz, akor ritimli ezgiler mi olmaz? İsterseniz müziği yoğururken avucunuzu kıvırır, ağıta çevirir. İskoç gaydası gibi ağlatırsınız. İsterseniz ork müziği gibi dop dolu, yuvarlak yuvarlak sunarsınız. İsterseniz dağların, tepelerin kaval sesi gibi dop dolu, yuvarlak yuvarlak sunarsınız. İsterseniz dağların, tepelerin kaval sesi gibi keskin, acı bir sese çevirebilirsiniz. Çalar çalar sonra yine cebinize sokuverirsiniz. Her zaman yanınızdadır, her zaman cebinizdedir. Çaldıkça yeni yeni hilelerini öğrenirsiniz. Sesi ellerinizle başka türlü yoğurur, dudaklarınızla başka türlü biçimlendirirsiniz. Bunların hepsini de kimse size bir şey öğretmeden yaparsınız. Hep çevreyi yoklarsınız. Bazen öğle vakti bir gölgelikte, bazen akşam yemeğinden sonra bir çadır kapısında ya da kadınlar bulaşıkları yıkarken. Ayağınız yerde yavaşça tempo tutar. Kaşlarınız tempoya uyarak yükselip alçalır. Armonikayı kaybederseniz ya da kırarsanız o da dert değil. Çeyrek dolara yenisini alıverir insan. Gitar daha değerlidir. Bir şeyler öğrenmek gerekir bir kere. Sol elin parmak uçlarının sertleşmesi, nasırlaşması şarttır. Sağ elin baş parmağında da boynuz gibi nasır olmalıdır. Sol parmakları ger, örümcek bacağı gibi aç, perdeleri sert ve sıkı kavra. Bu gitar babamındı. Bana do mi sol akorunu ilk öğrettiğinde böcek kadar bir şeydim. Çalmasını onun kadar öğrendiğimde o artık hiç çalmaz olmuştu. Kapı ışığına oturur, dinler, ayağıyla tempo tutardı. Ben bir mola vereyim diye ölürüm, o kaşlarını çatar, ben şarkıyı çıkarana kadar yumuşamaz, ancak ondan sonra arkasına yaslanır, başını keyifli keyifli sallardı. Çal derdi, güzel çal. İyi gitardı bu. Baş kısım nasıl eskimiş görüyor musun? Milyonlarca şarkı eskitti onu. Tahtasını aşındırdı. Günün birinde boş yumurta gibi çöküverecek içini. Ama ne sağlamlayabilirsin ne de onarabilirsin. Yoksa sesi bozulur. Akşamları çalarsın. Bitişik çadırda da armonika çalan biri var. Birlikte hoş oluyor. Keman nadirdir. Öğrenmesi zordur. Ne perdeleri var ne öğreteni var. İhtiyarın birini çalarken dinleyeceksin. Öyle kapmaya çalışacaksın. Çiftlemeleri nasıl yaptığını söylemez o da. Sirdir der. Ama ben seyrettim. Öğrendim nasıl yaptığını. Rüzgar sesi gibi tizdir keman. Hızlıdır, sinirlidir, hırçın ve tizdir. Bu pek aham şahan bir keman sayılmaz. $2 ver senin olsun. Biri anlatmıştı. 400 yıllık kemanlar varmış. Viski gibi eskidikçe iyileşirlermiş. 50-60 bin dolara gidiyorlarmış. Vallahi bilemem. Bana atıyor gibi geliyor. Bizimkinin sağlam bir hali var ama değil mi? Dans mı etmek istiyorsun? Dur, yayını bol reçineyle olayım. Öf, nasıl gıcırdar o zaman? Bir mil uzaktan duyulur vallahi. Akşamları hep bu üçü, armonika, gitar ve keman. Bir dans havası tutturulur, ayaklar tempo tutar. Gitarın kocaman, tok sesli telleri yürek gibi vurur. Armonikanın keskin akorları bir yandan, kemanın cızırtısıyla gıcırtısı bir yandan. Herkesin iyice yaklaşması şarttır. Zaten başka türlü sellerinden gelmez. Halk dansı başlıyor işte. Ayaklar vuruluyor, incecik delikanlı peş peşe hızlı adım atıyor. Kolları iki yanına sarkmış. Çember kapanıyor, oyun başlıyor. Ayaklar toprakta tempolu vuruşlar, topukla atılan tekmeler. Eller savruluyor, dönüyor. Saçlar çözülüp sarkıyor. Herkes soluk soluğa. Şimdi yana doğru eğil. Şu Teksaslı çocuğa bak. Upuzun bacakları nasıl rahat. Her adımda 4 kere step vuruyor ayağa. Bunun gibi dans edenini de görmemiştim. O çabuki kızı nasıl çeviriyor baksana. Kızın yanakları alal. Ayaklarını dışa dışa basıyor. Nasıl soluk soluğa, nasıl inip kalkıyor göğsü. Yorulmuş mudur dersin? Kesilmiş midir iyice? Yo, hiç de değil. Teksaslı çocuğun saçı gözüne giriyor. Ağzı açık. Yeterli soluk alamıyor bir türlü. Ama yine de her adımda 4 step vuruşu yapmayı sürdürüyor. Devam edecek. Yarım bırakmayacak da bu dansı. Keman gıcırdıyor, gitar gümlüyor, armonikacının suratı kıpkırmızı kesiliyor. Teksaslı ile Cherokee kız köpekler gibi soluya soluya tepiniyorlar. Yaşlılar sıralanmış el çırpıyor. Biraz gülümsüyor, ayaklarıyla tempo tutuyorlar. Bizim orada bir kere okul binasındaydı galiba. Koca mehtap batıya doğru kaymıştı iyice. Yürüdük ikimiz, o ve ben. Konuşmadık, boğazlarımız kupkuruydu çünkü. Hiç konuşmadık. Az sonra karşımıza bir saman yanı çıktı. Hemen içine daldık ve yattık. Şu Teksaslı çocukla kızı karanlığa doğru gider görünce kimse farkında değil sanıyorlar. Öf, onun yerine ben gitmeyi nasıl da isterdim. Ay da neredeyse doğacak. Kızın babası onları durdurmak üzere harekete geçiyordu. Sonra caydı nedense. Biliyordu. Sonbaharın gelmesini engellemek gibi bir şey. Suyun ağaç dallarına yükselmesini önlemek gibi. Ay da neredeyse doğacak. Biraz daha çalın. Hikayeli şarkılar çalın. Ben Laredo sokaklarında gezinirken diye bir şarkı vardı hani. Ateş söndü. Yeniden yakmak yazık. Mehtap dede geliyor neredeyse. Sulama kanalının yanında bir papaz uğraşıyor. İnsanlar bağırıyor. Papaz kaplanlar gibi bir gidip bir geliyor. Sesiyle sanki insanları dövüyor. Onlar da yerlerde debeleniyor, inliyorlar. Papaz onları inceliyor, tartıyor, oynuyor onlarla. Hepsi yerleri serinince eğiliyor, onları birer birer kucağına alıp alıp kaldırıyor. Al bunları Büyük İsa diye bağırdığı gibi sulama kanalına atıveriyor. Hepsi yarı bellerine kadar suyun içinden korku dolu gözlerle efendilerine bakarken o dize geliyor. Hepsi için dualar ediyor. Bütün kadınlar ve bütün erkekler yerlerde debelenip inleyebilsin diye dua ediyor. Kadınlar ve erkekler üstlerinden başlarından sular damlayarak bakıyorlar. Sonra papuçlarından fışırtılar çıkara çıkara kampa çadırlarına dönüyorlar. Huşu dolu bir sesle fısıldaşıyorlar. Ruhumuz kurtulmuş diyorlar. Yıkandık, arındık günahlarımızdan. Kar kadar temiziz. Bir daha asla günah işlememeli. Çocuklar da korku içinde sırılsıklam fısıldaşıyorlar aralarında. Kurtuldu ruhumuz. Bir daha günah işlemeyelim. Günahların hepsi nelermiş bileydim keşke. Hepsini işlerdim o zaman. Göçmen halk yollarda iddiasız eğlenceler arıyor. 24. Cumartesi sabahı çamaşır kurnaları çok kalabalıktı. Kadınlar o gün elbiseleri, pembe önlükleri, çiçekli basmaları yıkıyor, güneşi asarken buruşmasın diye elleriyle gelip düzeltiyorlardı. Öğleden sonra kampta yaşam temposu hızlandı, herkes daha bir heyecanlı oldu. Çocuklar havayı kaptılar, her zamandan daha çok gürültü etmeye başladılar. Saat 3-4 sularında çocuk yıkama işi başladı. Her çocuk birer birer yakalanıyor, sindiriliyor, ova ova yıkanıyordu. Oyun yerindeki sesler giderek azaldı. Saat 5 olduğunda tüm çocuklar pırıl pırıl paklanmış, bir daha kirlenmesinler diye de onlara uyarıda bulunulmuştu. Artık temiz giysilerini giymiş kazık gibi dolaşıyor, özenin ve dikkatin getirdiği mutsuzluğun içinde yaşıyorlardı. Dans için hazırlanmış, büyük açık hava pistinde bir komite görev başındaydı. Her elektrik kablosu birer birer elden geçmiş, kentin çöp ve artık alanı aranmış, ter bulmaya çalışılmış, herkesin alet kutusundan yapışkan bantlar istenmişti. Sonunda yamalar uzatılmış kablo tertibatı dans pistine doğru uzanabilmiş, şişe boğazları da izolatör olarak kullanılmıştı. Bu gece pist ilk defa olarak ışıklandırılacaktı. Saat 6'da erkekler işlerinden ya da iş arama seferlerinden dönünce yeni bir banyo seansı başlamış, 7'de akşam yemekleri gelip bitmiş, herkes en iyi elbisesini giymişti. Yeni yıkanmış tulumlar, tertemiz mavi gömlekler, hatta bazen doğru dürüst siyah takım elbise. Kızlar çoktan ütülenmiş, tertemiz çiçekli entarelerini giymiş, saçlarını örmüş, kurdelelerini bağlamışlardı. Kaygılı kadınlar ailelerini göz ucuyla seyrederek bir yandan akşam bulaşıklarını yıkamaktaydılar. Dans pistinde caz kendi kendine alıştırmalar yapıyordu. Çevresinde iki sıra çocuk birikmişti. Herkes hevesli, herkes heyecanlıydı. Başkan Ezra Halston'un çadırında 5 kişilik merkez komitesi toplantıya başladı. Halston uzun boylu, iri kemikli bir adamdı. Rüzgarın meşinleştirdiği bir yüzü, bıçak gibi keskin gözleri vardı. Her sağlık tesisini temsil eden bir kişinin katıldığı komiteye ilk sözlerini söyledi. Dansı basacakların haberini önceden almamız büyük şans oldu dedi. Üçüncü tesisin temsilcisi olan ufak tefek adam, bence canlarını okumalı, onlara günlerini göstermeliyiz diye görüşünü açıkladı. Olmaz dedi Halston. Onların istediği o zaten. Hayır, olmaz. Burada bir kavga başlattılar mı hemen polisi içeri sokar, kampta düzen olmadığını ileri sürerler. Daha önce de kaç kere denediler, başka yerlerde yani. İki numaralı tesisten gelen gamlı suratlı gence döndü. Kimse içeri sızmasın diye tel örgüde devreye gelecekleri buldun mu? Genç başını salladı. Evet, 12 kişi. Kimseye vurmasınlar, el kaldırmasınlar diye sıkı tembih geçtim. Bir tek içeri girmelerini önlesinler yeter. Halston bu sefer çıkıp Veli Altun'u bulur musun diye sordu. Eğlence işleri başkanı oydu değil mi? Evet, söyleyin, onu görmek istiyorum. Veli kanlı çıktı, az sonra yanında yay gibi bir Teksaslı ile döndü. Veli Altun'un upuzun, hemen kırılıverecekmiş gibi bir çenesi, toz rengi saçları vardı. Kolları ve bacakları çok uzun, biraz gevşek, gözleri Teksaslıların şu anda olduğu gibi sanki güneşten soğumuştu. Çadıra girdiğinde sırıttı, elleri durmadan bileklerini yokladı durdu. Halston, bu geceyi duydun mu diye sordu. Veli yine sırıttı, duydum. Çaresine baktın mı? Baktım. Anlat neler yaptığını. Veli Altun bu sefer pek mutlu sırıttı. Bizim normal eğlence kurulu 5 kişi. Bu sefer 20 kişi daha topladım. Hepsi de sağlam, gücü kuvveti yerinde çocuklar. Bir yandan dans edecekler, bir yandan da gözlerini kulaklarını açık tutacaklar. İlk belirtiyi görür görmez, yani en ufak bir tartışma havası sezer sezmez orayı kuşatıverecekler. İyice prova ettik. Dışarıdan baktığında görünmüyor bile. Sonra hep birlikte şöyle dışarıya doğru yürüyüverecekler. Aralarındaki herif de onlarla birlikte uzaklaşacak çaresiz.